Ayrım 22.
Sahnede isteniyordum. Bayan Grace Merriwether, Yöremiz adlı bir oyun yazmıştı. Ben de domuz butu olacaktım. Çocukların bir kısmının tarım ve hayvancılık ürünleri canlandıran kılıklara bürünmelerinin sevimli olacağını düşünmüştü. Cecilia Jacobs inek, Agnes Bond sırık fasulyesi, biri yer fıstığı olacak, çocukların ve bayan Merriwether'ın esin gücü tükenene dek herkes sıraya geçecekti. İki provadan anlayabildiğim kadarıyla yapacağımız tek şey bayan Merriwether bizi tanıttıkça sol taraftan sahneye çıkacaktık. Domuz dendi mi sıra benimdi. En sonunda da hep bir ağızdan Maycomb yöresi, Maycomb yöresi hepimizin gözdesi şarkısını söyleyecektik. Biz söylerken bayan Merriwether yöre sancağı ile sahneye tırmanacaktı. Kostümün sorun yaratmıyordu. Terzi bayan Crenshaw'un düş gücü bayan Merriwether'ınki ile çekişebilirdi. Bayan Crenshaw kafes teline but biçimi verdi. Bunu kahverengi kumaşla kapladı ve aslına benzer bir biçimde boyadı. Eğilince kafamdan geçiyor, dizlerime kadar iniyordu. Bayan Crenshaw büyük bir incelik gösterip gözlerim için iki delik bırakmıştı. İyi de bir iş becermişti. Cem iki ayaklı bir domuz butunu tıpatıp benzediğimi söyledi. Sıkıntılarım vardı, sıcak oluyordu, çok sıkıydı. Burnum kaşınınca kaşıyamıyordum. Bir kez giydim mi de tek başıma çıkaramıyordum. Tüm ailenin beni izlemeye geleceğini varsaymıştım ama düş kırıklığına uğradım. Atticus yorgunluğunu bahane etti. Bir haftadır Montgomery'deydi ve o gün dönmüştü. Jim'in beni götüreceğini söyledi. Alexandra hala yatması gerektiğini bildirdi. Sabahtan beri dekor boyamıştı ve bitkindi ve cümlesini tamamlayamadı. Ağzını kapadı, açtı ama ses çıkmadı. "Ne oldu hala?" diye sordum. "Yok bir şey, yok bir şey." Elimdekileri bırakıp aileye bir gösteri yapmamı istedi. Cem kıyafetimi giydirdi, kapıda durup bayan Merriwether gibi domuz diye seslendi ve ben içeri girdim. Rolünü Kalifornia için mutfakta da yineledim. "Harika," dedi. Sokağın ötesine geçip bayan Moody'yi de gösterecektim ama Cem o zaten gösteriyi izleyecek dedi. Gelmemeleri önemsizdi, Cem beni götürecekti. Birlikte yaptığımız en uzun yolculuk işte böyle başladı. 28. Bölüm. Ekim sonu için havalar olağanüstü sıcaktı, hırka bile gerekmiyordu. Rüzgar gitgide sertleştiğinden Cem, eve dönmeden yağmur yağabilir dedi, gökte ay yoktu. Köşe başındaki lamba gölgeleri Radley'lerin evine doğru uzatıyordu. Cem'in gülüşünü duydum. İddiasına varım, bu gece onları kimse rahatsız etmez. Benim domuz butu kıyafetimi taşıyordu. Taşınması zor olduğu için de beceriksizce tutuyordu. Yine de bu işi yüklenmesinin çok soylu bir davranış olduğunu düşündüm. Ürkütücü bir yarama değil mi dedim. Bu onun kimseye zararı yok ama ben yine de geldiğin için memnunum. Atticus'un seni yalnız bırakmayacağını biliyorsun. Nedenini pek anlamıyorum. Köşeyi dönüp de tarlayı geçersem okul oracıkta. O tarla senin gibi kızların geceleri geçmesi için fazla büyük. Benimle dalga geçiyordu. Cinlerden korkmuyor musun? Gülüştük. Sis nasıl gün doğuşuyla dağılır? Yok olursa cinler sıcak nefesler, büyüler ve gizli işaretler de bizim büyümemizle öyle yok olmuşlardı. Neydi o tekerleme? Parlak melek, yaşayan ölü, yolumdan çekil, nefesimi bırak. Sussana dedim. Radley'lerin evinin önündeydik. Cem, bu evde olmalı bak dedi. Yukarıda karanlığın içinde tek bir şakrak kuşu nesi var nesi yoksa ortaya koymaktaydı. Hangi ağaçta olduğunun mutlu bilinçsizliği içerisinde sese güneş kuşunun tiz kilikisinden bir karganın huysuz gaklayışına oradan da hüzünlü bir şarkıya dönüşüyordu. Köşeyi kıvrılmıştık ki ayağım bir köke takıldı ve tökezledim. Cem bana yardıma çalıştı ama kıyafetim yere düşüverdi. Neyse ki ben düşmedim de yolumuza devam ettik. Okul bahçesine girdiğimizde her yer zifiri karanlıktı. Birkaç adım gittikten sonra nerede olduğumuzu nasıl anlıyorsun Cem diye sordum. Büyük bir çınarın altında olduğumuzu söyleyebilirim çünkü burası çok serin. Dikkat et düşme dedi. Adımlarımız yavaşladı. Ağaçlara toslamamak için uyur gezer gibi gidiyorduk. Bu ağaç tek ve çok eski bir çınardı. Gövdesini çevrelemeye iki çocuk kolu yetmezdi. Öğretmenlerden, casuslardan ve meraklı komşulardan uzaktaydı. Radley'lerin toprağına yakındı. Radley'ler ise hiç meraklı değillerdi. Dağların gölgesindeki bir alan bir sürü dövüş ve kaçak barbut oyunu nedeniyle çimlerini yitirmiş, kelleşmişti. Okul salonunda göz kamaştırıcı ışıklar yanıyordu. İleri bakma dedi Cem, önüne bak düşmezsin. El lambası almalıymışsın Cem. Böyle erken saatte böylesine karanlık olacağını düşünmemiştim. Hava çok bulutlu herhalde ondan. Biri üzerimize atladı. Cem tanrım diye bağırdı. Yüzümüze tutulan ışığın gerisinde zevkten dört köşe bir halde atlayıp sıçramakta olan Cecil Jacobs'u gördük. Ha ha, nasıl da korkuttum. Bu yoldan geleceğinizi biliyordum. Buralarda tek başına ne arıyorsun çocuk? Bo Radley'den korkmuyor musun sen? Cecil anne ve babasıyla birlikte salona gelmiş, bizi göremeyince de bu taraftan geleceğimizi bildiğinden buralara kadar yürümüştü. Yalnız Atticus'un da bizimle olacağını varsaymıştı. Haydi canım, ev çok yakın dedi Cem. O kadar kısa yol için korkulur mu? Yine de Cecil'in bu iş iyi becerdiğini kabul etmeliydik. Bizi gerçekten korkutmuştu. Bunu herkese yaymak onun hakkıydı. Hey dedi. Sen inek değil misin? Kostümün nerede? Sahnenin gerisinde. Bayan Meriwether o işe daha zaman var diyor. Sen de benim gibi oraya bırakabilirsin. Sonra içeri girer seyrederiz. Cem'e göre bu çok iyi bir fikirdi. Cecil'e ben birlikte olacaktık, o da arkadaşlarına katılabilecekti. Atticus, dekoru hazırlayan bitik hanımlar, toplum dışı bırakılmışlar, evine kapanmışlar dışında tüm Maycomb salondaydı. Köylülerin de çoğu oradaydı. Hepsi süslenmişlerdi. Lise binasının uzun koridoruna sağlı sollu yerleştirilen oyun ve satış masalarının önleri tıklım tıklımdı. Bunları görünce Cem para almayı unuttum dedim. Atticus unutmadı. Al tam 30 sent sonra görüşürüz. 30 sent ve Cecil bana yetiyordu. Salonun ön tarafından dolaşıp perde arkasına geçtik. Domuz budundan kurtuldum ve çabucak oradan sıvıştık. Çünkü bayan Meriwether ön sıraya oturmuş metin üzerindeki son değişiklikleri yapıyordu. Kaç paran var diye sordu Cecil. Cecil'in de 30 senti vardı, berabereydik. İlk beşliğimizi bizi hiç de korkutamayan korkular evine harcadık. Karartılmış olan 7. sınıfa girdik. Bir sözle hayalet bizi dolaştırdı ve bir insanın gövdesinin parçaları olması gereken bir şeylere dokundurttu. İşte gözleri, bir tabağın içinde kabukları soyulmuş üzümler vardı. İşte kalbi, çiğ ciğere benziyordu. Bağırsakları burada. Elimize bir tabak soğuk makarna tutuşturuldu. Birkaç oyun yeri daha dolaştık. Bayan Taylor'ın yaptığı kurabiyelerden aldık. Ben suda elma yeme yarışına katılmak istiyordum ama Cecil bunun pis bir iş olduğunu söyledi. Annesi herkesin kafası aynı kazana girince kim bilir ne mikroplar bulaşır demişti. Bugünlerde bulaşıcı hastalık pek yok dedim ama Cecil'in annesi başkalarının artığı yenmez demişti. Bu konuyu sonradan Alexandra halama danıştım. Halam ancak züppelerin böyle düşüneceğini söyledi. Tam karamela alıyorduk ki bayan Meriwether'ın çömezleri gelip sahne arkasına geçmemizi söylediler. Salon dolmuştu. Maycomb Lisesi bandosu sahnenin önündeki yerini almıştı. Sahne ışıkları yanmış, gerideki koşuşmalardan da perde dalgalanıp duruyordu. Sahnenin gerisindeki koridorun insanlarla dolu olduğunu gördük. Üçgen şapkalılar, güneyli şapkalılar, İspanya-Amerika Savaşı şapkalılar, Dünya Savaşı miğferliler vardı. Tarım ürünü olarak giyinmiş çocuklar ise küçük bir pencerenin önünde toplanmışlardı. Birisi kıyafetimi ezmiş. Ağlamaya başladım. Bayan Meriwether dört nala gelip telleri düzeltti ve butu başımdan aşağı geçirdi. Cecil, içeride iyi misin Scott diye sordu. Sesin uzaktan geliyor. Dağın öte tarafındaymışsın gibi. Seninki de pek yakından gelmiyor. Banda ulusal marşı çaldı. Seyircilerin ayağa kalktıklarını duyduk. Ardından davulun gümbürtüsü geldi. Bayan Meriwether kürsüden konuştu. Maycomb yöresi. Ad astra per aspera. Davul sesi. Bayan Meriwether köylüler için çevirdi. Çamurdan yıldızlara, gereksiz bir biçimde de bir gösteri diye ekledi. Cecil, söylemese millet anlamayacak sanki diye fısıldayacak oldu ama hemen susturuldu. Tüm kent anlamını çoktan öğrendi dedim. Ama köylüler yeni geldi dedi Cecil. Bir adam susun bakayım deyince sustum. Bayan Meriwether'ın söylediği her cümleyi batarı bir vuruşla vurguluyordu. Macomb yöresinin eyaletten önce var olduğunu, Alabama ve Mississippi topraklarının bir parçası olduğunu, buralara ayak basan ilk beyazın, yargıcın büyük büyük büyük büyük büyük babası olduğunu anlattı. Bu büyük babaya ne olmuş bilen yoktu. Peşinden yöreye adını veren korkusuz albay Macomb geliyordu. Andrew Jackson albaya yetki vermişti. Albayın kendine güveni ve cılız yön bulma becerisi, Kızılderili savaşları sırasında onu izleyenlere felaket getirmişti. Düşmanı ezmek için yola çıkıp birliklerini kuzeybatının ormanlarında yitirmişti. Sonunda göçmenler birliklerin imdadına yetişip onları kurtarmışlardı. Bayan Meriwether 30 dakika boyunca Albay Macomb'un yaşamından söz etti. Dizlerimi kırarsam oturabileceğimin farkına vardım. Oturur gibi yaptım. Bayan Meriwether'ın mıyır mıyır konuşmasını ve davulun tam tamını dinlerken uyuyakalmışım. Sonradan anlatılanlara bakılırsa Bayan Meriwether kendini gösterinin son bölümüne iyice kaptırmış. Sırık fasulyesiyle çam ağacının zamanında sahneye çıkmalarının verdiği güvenle domuz demiş. Birkaç saniye daha beklemiş ve seslenmiş. Domuz, gelen giden olmayınca da bağırmış. Domuz. Onu ya uykumdan duymuş olmalıyım ya da Dixie'yi çalan bando beni uyandırmış olmalı. Tam benden umudunu kesen Bayan Meriwether sancağıyla sahneye tırmanıyormuş ki ben dalmışım. Yetişirsem iyi olur sanmıştım. Yargıç Taylor salondan çıkıp dizlerine vura vura öyle bir gülme krizi geçirmiş ki karısı su ile hapını zor yetiştirdi dediler. Bayan Meriwether üne kavuşmuştu ama sahne gerisinde yakama yapışıp gösterisini berbat ettiğimi söyledi. Çok kötü oldum. Bereket Cem çok anlayışlı davrandı. Oturduğu yerden kıyafetimi pek seçememiş. Çok iyiydin dedi. Biraz geç kaldın, hepsi o. İşler ters gittiğinde Cem de Atikus kadar rahatlatıcı olmaya başlamıştı. Neredeyse Atikus kadar. Cem bile beni o kalabalığın içinden geçiremezdi ve nitekim seyirciler gidene dek beklemeyi kabul etti. Çıkarmak ister misin? Yo, dursun. Böylece utancımı gizleyebilirdim. Biri seslendi. Eve bırakalım mı? Cem'in hayır efendim, yolumuz kısa dediğini duydum. Cinlere dikkat. Daha doğrusu cinler Scott'tan korksunlar. Pek kimse kalmadı Scott, gidelim dedi Cem. Hole çıktık. Ortalık hala kapkaranlıktı. Kalan arabalar binanın öte yanına park etmişlerdi. Bir ikisi bu tarafta olsa yolumuzu görürdük dedi Cem. Dur Scott, seni sapından tutayım, dengeni yitirebilirsin. Görebiliyorum. Evet ama yine de dengeni yitirebilirsin. Kafamda bir ağırlık hissettim. Cem'in budun kemiğini yakalamıştı. Tuttun mu? Hı. Okul bahçesini geçmeye başladık. Bastığımız yeri görmeye çabalıyorduk. Cem, pabuçlarımı unuttum. Orada kaldılar. Dönüp alalım. Tam dönmüştük ki salonun ışıkları söndü. Yarın alırsın dedi Cem. Beni evden yana çevirince ama yarın pazar diye karşı çıktım. Ha demeden izin alır girersin Scott. Hı? Yok bir şey. Uzun süredir böyle bir şey yapmamıştı. Ne düşünüyordu acaba? Söylemek isterse söylerdi. Eliyle kafamın üstünü fazlaca sıktığını fark ettim. Başımı salladım. Cem bu kadar sıkı. Sus bir dakika Scott, beni çimdikledi. Sessizce yürüdük. Dakika bitti, aklında ne var? Ona bakmaya çabaladım ama pek görünmüyordu. Bir ses duydum gibi geldi. Dur bir dakika. Durduk. Bir şey duyuyor musun? Hayır. 5 adım gitmemiştik ki yine beni durdurdu. Cem, beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Ben artık büyü... Konuşma, şaka etmediğini anlamıştım. Gece durgundu. Cem'in nefesini duyuyordum. Arada bir çıplak bacaklarımda bir serinlik çarpıyordu. Beklenen rüzgarlı geceden arta kalanın hepsi buydu. Fırtınadan önceki durgunluktu bu. Kulak kabarttık. Köpek sesi duydum dedim. O değil. Yürürken sesi duyuyorum. Durunca ses kesiliyor. Elbisenin hışırtısıdır. Hollow'un seni etkilemiş. Cem'den çok kendimi kandırmaya çalışıyordum. Yürüdüğümüzde o sesi ben de duymuştum. Sesildir dedi Cem. Bizi bu kez korkutamayacak. Acele ediyoruz sanmasın. Yavaşladık. Cem'e Cecil'in bizi bu karanlıkta nasıl izleyebildiğini sordum. Bize toslaması gerekirdi. Ben seni görebiliyorum Scott. Nasıl ben seni göremiyorum? Yağların gözüküyor. Bayan Crenshaw sahnede iyi görünsün diye parlak bir boya kullanmış. Ben görüyorum. Cecil de görüyordur. Cecil Jacobs'a varlığından haberdar olduğumuzu gösterecektik. Onu karşılamaya hazırdık. Cecilia Cobbs kocaman bir ıslak tavuktur diye bağırıp arkama döndüm. Tur! Okul duvarında yankılan da o kadar. Çıt yoktu. Onu yakalayacağım dedi Cem. Hey! Hey! Dedi okul duvarı. Oyunu bu kadar sürdürmek Cecilia'nın yapacağı iş değildi. Bir şaka yaptı mı onu yinelerdi hep. Çoktan üzerimize atlamış olmalıydı. Cem yine durmam için işaret etti. Scott, o nesneyi çıkarabilir misin? Sanırım ama altında pek bir şeyim yok. Elbisem burada. Karanlıkta giyemem ki. Pekala dedim Cem. Unut. Cem, korkuyor musun? Hayır. Neredeyse ağaca vardık. Birkaç metre ötesi de yol. O zaman sokak lambasını görürüz. Cem'in ses tonu acelesiz ve duygusuzdu. Cecil palavrasını daha ne kadar sürdüreceğini merak ettim. Şarkı söyleyelim mi Cem? Hayır, sus Scott. Yürüme tempomuzu arttırmamıştık. Ayağım çıplaktı ve Cem böyle yürümenin zorluklarını iyi bilirdi. Belki de duyduğumuz şey ağaçları yalayan rüzgarın sesiydi. Ama rüzgar da yoktu. Tek ağaç da eski çınardı. Sesin sahibi her kimseye ayağını sürüyordu. Çok ağır ayakkabılar giymişti sanki. Pamuklu pantolon giymişti. Rüzgarda ağaçların hışırtısı sandığım ses, kumaşın her adımda birbirine sürtürmesinin çıkan sesti. Ayaklarımın altındaki toprağın buz gibi olduğunu hissettim. Çınara yaklaşmıştık. Durup yine dinledik. Cem kemiğe asıldı. Bu kez ayak sesi bizimle durmamıştı. Pantolon sürtünüyordu, sonunda durdu ve bize doğru koşmaya başladı. Bu adımlar bir çocuğun adımları değildiler. Cem çığlığı bastı. Kaç Scott, kaç! Bir adım attım ve dönmeye başladım. Karanlıkta iş görmez olan kollarımın bana yararı yoktu, dengemi yitirmiştim. Yardım et Cem, yardım et! Bir güç çevremdeki telleri ezdi, yere düştüm ve tel hücremden kurtulmak için debelenmeye başladım. Yakınımda bir yerden tekme, yumruk, itiş, kakış sesleri geliyordu. Toprağa ve köklere sürtünen etlerin ve ayakkabıların sesleri. Biri üzerime yaslandı. Cem olduğunu kavradım. Yıldırım hızıyla ayağa kalktı ve beni kaldırdı. Kafamı ve omuzlarımı kurtarmıştım ama tele öyle dolanmıştım ki uzağa gidemedim. Yola yakın olmalıydık. Cem'in elinin benden koptuğunu ve yola sırt üstü düştüğünü gördüm. Yine itişme, kakışma sesleri. Peşinden boğuk bir çatırtı. Cem bağırdı. Cem'in çığlığına doğru koştum ve şişman bir göbeğe tosladım. Göbekli her kimse bağırıp kollarımı kıstırmak istedi. Göbeği yumuşaktı ama kolları çelik gibiydi. Nefesim kesilene dek beni kolları arasında ezdi. Kıpırdamıyordum. Birden sırt üstü yuvarlandı. Cem sonunda kalkabildi dedim kendime. Kimi zaman kafamız çok yavaş çalışıyor. Orada öylece kala kaldım. Gürültüler dindi. Gece eski durgunluğuna döndü. Yalnızca birisinin güçlükle soluduğunu duyabiliyordum. Ağaca gidip yaslandı gibi geldi. Deliler gibi öksürüyordu. İnsanın içini ürperten bir öksürüktü bu. Cem! Yanıt vermedi. Adam yerde bir şeyler arar gibi yürümeye başladı. Oflaya puflaya bir şeyleri kaldırışını fark ettim. Ağacın altında dört kişi olduğumuzun bilincine yeni varıyordum. Atikus! Adam yavaşça yola doğru yürümeye başladı. Az önce durduğunu sandığım yere döndüm. Ayaklarımla görmeye çalıştım ve birine değdim. Cem, ayaklarım bir pantolona, kemer tokasına, düğmelere, ne olduğunu anlayamadığım bir şeye ve bir yüze değdi. Yüzdeki sakal bunun Cem olamayacağını gösteriyordu. Bayat viski kokuyordu. Yol olduğunu sandığım yöne ilerledim. O kadar dönmüştüm ki pek emin değildim. Ama yine de yolu buldum ve sokak lambasına baktım. Altından bir adam geçiyordu ve çok ağır bir yük taşımanın çıkardığı ayak sesleriyle yürüyordu. Köşeyi döndü. Kucağında Cem vardı. Cem'in yere çaresiz sarkan kolunu gördüm. Ben köşeye vardığımda adam bahçemize girmişti bile. Işığın çevrilediği karanlıktı. Atikus'tu. Merdivenlerden aşağı koştu. İkisi birlikte Cem'i içeri taşıdılar. Koridora vardıklarında ben ön kapıdaydım. Alexandra halam beni karşılamaya koşuyordu. Doktor Reynolds'ı çağır. Atikus'un sesi Cem'in odasından geliyordu. Scott nerede? Burada dedi halam. Ben iyiyim hala, sen telefona git dedim. Halam telefona saldırdı. Hello May, çabuk Doktor Reynolds'ı bul, çabuk. Agnes, baban evde mi? Aman tanrım, nerede? Gelir gelmez buraya koşmasını söyle, lütfen, çok acil. Halamın kim olduğunu söylemesine gerek yoktu. Maycomb'da herkes diğerlerinin seslerini tanırdı. Atikus Cem'in odasından çıktı. Halamın konuşması biter bitmez de telefonu elinden aldı. Elo May, bana Şerif'i bul lütfen. Hek, Atikus Finch, birisi çocuklarıma saldırmış. Cem yaralı. Burayla okul arasında. Oğlumu bırakamıyorum. Koş oraya. Bak bakalım oralarda mı? Bulabileceğini sanmam ama bulursan onu görmek istiyorum. Haydi sağ ol Hek. Atikus Cem öldü mü? Hayır Scott. Onunla ilgilenen Alexandra. Ezilmiş telleri ve kumaşı çıkarırken elleri titriyordu halamın. İyi misin canım? Diye defalarca sordu. O nesneden kurtulmak çok iyi gelmişti. Kollarıma kan gelmeye başladığını, tel izlerinin kaybolduğunu gördüm. Ovuşturunca rahatladım. Hala Cem öldü mü? Hayır Scott, yalnızca baygın. Doktor Reynolds gelene kadar yarasının derecesini bilemeyiz. Jean Louis, neler oldu? Bilmiyorum. Üstelemedi. Bana giyecek bir şeyler getirdi. Kafamı kullansaydım üstelemesini yeğlerdim. Olayın şaşkınlığı arasında o çok nefret ettiği tulumumu getirdi ve giy şunları sevgilim dedi. Cem'in odasına gitti, döndü, dalgın dalgın başımı okşadı ve yine Cem'in odasına döndü. Evin önünde bir araba durmuştu. Doktor Reynolds'ın ayak seslerini babamınkiler kadar iyi tanırdım. Cem'le beni dünyaya getiren oydu. Her türlü çocuk hastalığında bize o bakmıştı. Bunların arasına Cem'in ağaçtan düştüğü günü de katabilirsiniz. Dostluğumuz hiç bozulmamıştı. İçeri girdi ve aman tanrım dedi, sen ayaktasın. Yolunu değiştirdi, odaları bilirdi. Çok uzun bir süre sonra geri geldi. Cem öldü mü? Ondan kurtuluşun yok. Kafasında seninkisi gibi bir şişlik var. Kolu da kırık. Scott şu tarafa bak. Hayır, kafanı çevirme, gözlerini döndür. Şimdi ileri bak. Kolu kırılmış. Bilebildiğim kadarıyla dirsekten. Sanki biri kolunu koparmak istemiş gibi. Bana bak şimdi. Öyleyse ölmedi değil mi? Hayır. Ayağa kalktı. Bu gece onu rahat ettirmenin dışında bir şey yapamayız. Kolunun röntgenini almamız gerek. Bir süre kolunu kullanmayacak ama üzülme, eskisinden de iyi olur. O yaşlıki delikanlılar çok sağlam olurlar. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da alnımdaki şişliği inceliyordu. Bir yerlerin kırılmış gibi hissetmiyorsun değil mi? Doktor Reynolds'ın şakası beni güldürdü. Öyleyse öldüğünü düşünemeyiz ha? Şapkasını giydi. Yanılıyor olabilirim ama bence Cem canlı. Her türlü yaşam belirtisi var. Git bir de sen bak, döndüğünde kafa kafaya verir kararlaştırırız. Adımları genç ve çevikti. Hek Tektinkiler ise tam tersi. Çizmeleri tahtalara can çekiştiriyordu.